Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 32. Ayrım. Nina, Meredith'in elini tutarak yanına oturdu. Tamam, tamam öyleyse. Anneleri koltuğunda geriye yaslandı. Fotoğrafın kaygan yüzeyine dokunarak parmağını üzerinde gezdirdi. İlk defa o konuşmaya başladığında ışıklar açıktı. Vera, yaz bahçesindeki o gün Sasha'ya aşık oldu ve onun için bu asla değişmeyecek bir karar. Annesi Vera ile aynı fikirde olmamasına, Sasha'nın şiiri olan tutkusundan korkmasına rağmen Vera genç kocasına tutkuyla aşık. İlk çocukları doğduğunda bu ona bir mucize gibi geliyor. O Vera'nın hayatının ışığı ve ona Anastasia adını veriyorlar. Ertesi yıl Leo doğduğunda Sovyetler Birliği'nde kötü bir dönem olmasına rağmen Vera bundan daha fazla mutlu olmanın mümkün olabileceğini düşünemiyor. Dünya bunu, Stalin'in kötülüklerini biliyor. İnsanlar ortadan kayboluyor ve ölüyor. Hiç kimse bunu, babalarının ismini hala güvenli bir şekilde söyleyemeyen Vera ve Olga'dan daha iyi bilemez. Ama 1941 yılının Haziran ayında endişelenmek imkansız ya da verimli kara toprağın üzerinde diz çöküp bahçesinin bakımıyla uğraşırken Vera'ya öyle geliyor. Burada, şehrin dışında, onun ve Sasha'nın Leningrad'ın uzun beyaz kışı boyunca idare etmelerini sağlayacak sebzelerini yetiştirdikleri, parsellenmiş küçük bir arazileri var. Sasha üniversitede okuyup sadece Stalin'in izin verdiği şeyleri öğrenirken, Vera hala kütüphanede çalışıyor. Onlar iyi ya da en azından sessiz birer Sovyet vatandaşı haline geliyorlar. Çünkü bugünlerde siyah arabalar her yerde. Sasha'nın okulunu bitirmesine sadece bir yıl kaldı ve üniversitelerden birinde öğretmenlik işi bulmayı umuyor. Leo hala bir sebzeden çok kök halinde olan küçük turuncu bir havucu elinde tutarak Vera'ya "Anne bak!" diye sesleniyor. Vera onu pataklaması gerektiğini biliyor. Ama gülümsemesi o kadar bulaşıcı ki Vera şaşırıyor. 4 yaşında babasının altın sarı buklelerine ve tatlı gülümsemesine sahip. Havucu yerine koy Leo, büyümek için hala zamana ihtiyacı var. Kardeşinin neşeli olduğu kadar ciddi olan 5 yaşındaki Anya, ona havucu çekip çıkarmamasını söyledim, diyor. Vera gülümsememeye çalışarak, ve haklıydın, diyor. Vera sadece 22 yaşında olmasına rağmen çocuklar onu olgunlaştırdı. Vera ve Sasha sadece yalnızken gerçekten hala gençler. Vera bahçede işini bitirdiğinde çocuklarını bir araya getirip ikisinin de elinden tutuyor ve evlerine doğru uzun bir yürüyüş başlıyor. Leningrad'a döndüklerinde akşamüzeri ve sokaklar bağıran ve koşan insanlarla dolu. Önceleri Vera herkese güç veren şeyin sadece Belyanoche olduğunu düşünüyor. Ama Fontankan Köprüsü'ne varır varmaz konuşmaları, bir düzine tartışmanın başladığını, endişe titreşimlerini duymaya başlıyor. Bir hoparlörden gelen cırtlak sesi ve o keskin kelimeyi "Dikkat!" duyuyor. Tam anons başlarken çocukların ellerini sıkıca tutarak kalabalığın içinde güçlükle ilerliyor. Sovyetler Birliği'nin vatandaşları, saat sabah 4'te savaş ilan etmeden Alman birlikleri ülkemize saldırdı. Anons onları iyi birer Sovyet vatandaşı olmalarını, Kızıl Ordu'ya yazılmalarını, düşmana direnmelerini söyleyerek hiç durmadan devam ediyor. Ama Vera bunu daha fazla dinlemiyor. Tek düşünebildiği eve gitmek zorunda oldu. Moika'daki toprak setin yakınında bulunan dairesine geri dönmeden çok önce çocuklar ağlamaya başlıyor. Vera neredeyse onları duymuyor. Yavrularının elini tutan bir anne olmasına rağmen o aynı zamanda birinin kızı ve karısı, şu anda görmek istediği kişiler annesi ve kocası. Çocukları kirli merdivenlerden yukarı çıkarıp ürkütücü bir şekilde sesin olan koridordan geçiriyor. Dairelerinde hiçbir ışık yanmıyor. Bu yüzden gözlerinin alışması bir an sürüyor. Hala iş elbiseleri içindeki annesi ve Olga, pencerelerden birinin önünde durmuş Camlara gazete kağıdı yapıştırıyor. Vera döndüğünde annesi tökezleyerek gazete kapattığı pencereden geri çekilip "Tanrı'ya şükür" diyor ve Vera'ya sarılıyor. Annesi "Hızlıca yapmamız gereken şeyler var" diyor ve Olga pencereye gazete kaplamayı bitirip yanlarına geliyor. Vera Olga'nın ağladığını görebiliyor. Çilli yanaklarında gözyaşlarının izleri var ve açık kızıl saçları karmakarışık. Olga'nın korktuğu zaman saçını çekmek gibi bir alışkanlığı var. Annesi çabuk hareket ederek, "Vera" diyor, "sen Olga'yı al ve dükkana gidin. Uzun süre dayanacak ne bulursan satın al. Buğday, bal, şeker, domuz yağı, ne olursa. Ben hemen bankaya gidip bütün paramızı çekeceğim." Annesi sonra Leo ve Anya'nın önünde diz çekiyor. "Burada yalnız başınıza kalıp bizim dönmemizi bekleyeceksiniz." Anya hemen sızlanmaya başlıyor. "Ben seninle gelmek istiyorum büyük anne." Büyük annesi Anya'nın yanağına dokunuyor. Şimdi çocuklar için bile durum farklı. Vera'nın annesi ayağa kalkıp diğer odadan çantasını alıyor ve mavi hesap cüzdanının içinde olduğundan emin olmak için çantasını kontrol ediyor. Üçü de evden çıkıyor, kapıyı arkalarından kapatıp kilidin yerine oturduğunu duyuyorlar. Neredeyse hemen kapının diğer tarafından ağlama sesi duyuluyor. Vera annesine bakıyor. "Onları kapı kilitliyken burada böyle yalnız bırakamam." Annesi yorgun bir şekilde, "Bu andan itibaren akıl almaz birçok şey yapacaksın" diyor. "Hadi şimdi çok geç olmadan gidelim." Dışarıda gökyüzü bulutsuz, masmavi ve birinci kattaki pencerelerin altında büyüyen leylakların kokusu havaya yayılıyor. Böyle bir günde Leningrad'da savaşın devam etmesi imkansız gibi görünüyor. Onlar köşeyi dönüp insanların kapalı kapılar önünde tıklım tıklım bir kalabalıkta, hesap cüzdanlarını havada sallayıp bağırdıkları, kadınların ağladığı bankaya varana kadar. Annesi, "Zaten çok geç kaldık bile" diyor. Etrafına bakarak yine sinirli bir şekilde saçını çeken Olga, "Ne oluyor?" diye soruyor. Onun yanında yaşlı bir kadın inliyor ve gürültülü bir sesle yere yığılıp kalıyor. Birkaç saniye içinde kalabalığın arasında kayboluyor. "Bankalar şu an için kapalı. Çok fazla insan parasını çekmeye çalıştı." Annesi kanayıncaya kadar alt dudağını ısırıyor ve sonra onları bakkal dükkanına götürüyor. Burada insanlar her ne taşıyabiliyorlarsa alıp gidiyorlar. Raflar neredeyse boşalmış, fiyatlar çoktan 2-3 katına çıkmış. Vera bunu anlamakta güçlük çekiyor. Savaş daha yeni duyuruldu ama yine de bütün erzaklar çoktan tükendi ve etraftaki insanlar şaşırmış, umutsuz görünüyor. Annesi sadece, "Bunu daha önce de yaşamıştık" diyor. Dükkanda sadece buğday, un, kurutulmuş mercimek ve domuz yağı almaya yetecek kadar paraları vardı. Çok az olan erzaklarını kalabalık caddelerden evlerine taşıyarak saat 6'yı biraz geçe evlerinden içeri giriyorlardı. Vera çocuklarının ağladığını duyabiliyor ve bu onun kalbini kırıyordu. Kapıyı açıp onları kucağına alıyor. Leo kollarını Vera'nın boynuna dolayıp sıkıca tutarak "Seni özledim anne" diyor. Vera o zaman tek bir şey konusunda annesinin sözünü dinleyemeyeceğini, asla çocuklarını yalnız bırakamayacağını düşünüyor. Anya'ya, "Baban nerede?" diye soruyor. Anya küçük omuzlarını silkiyor. "Şimdiye kadar eve gelmiş olması gerekirdi." Annesi, "Eminim iyidir" diyor. "Caddelerden geçmek zor olacak." Fakat endişe Vera'nın içini kemiriyor. Her geçen dakika daha da artıyor. Nihayet saat 8'de Sasha eve geliyor. Yüzünün bir yanı kirli ve saçları terden ıslak. Onu kollarına alarak, "Verushka" diyor. Sasha o kadar sıkı sarılıyor ki Vera soluk alamıyor. "Tramvaylar doluydu. Buraya kadar bütün yol boyunca koştum. Sen iyi misin?" Vera, "Şimdi iyiyiz" diyor. Ve Vera buna inanıyor. O gece büyük annesi sıcak karanlıkta horlarken Vera yatağının içinde oturuyor. Çaprazlama yapıştırılmış kocaman bantlar ve penceredeki gazete kağıtları sadece azıcık ışığın pencereden girmesine izin veriyor. Bunun dışında şehir garip, tüyler ürpertici bir şekilde sessiz. Sanki Leningrad'ın kendisi ani ve derin bir nefes almış ve vermeye korkuyormuş gibi. Loş karanlıkta evleri daha bile küçük ve karışık görünüyor. Oturma odasında 3 dar yatak ve mutfakta çocukların karyolalarıyla, burada artık neredeyse adım atacak yer yok. Yemek zamanlarında bile hep birlikte değiller. Masada herkesin oturmasına yetecek kadar yer ya da sandalye yok. Çok fazla uzakta olmayan annesi ve Olga da uyumamış. Yataklarının içinde oturuyorlar. Sasha, Vera'nın yanında daha önce hiç görmediği kadar sessiz. Olga, ne yapmamız gerektiğini biliyorum, diyor. 19 yaşında savaşı değil, aşkı, romantizmi ve geleceğini düşünüyor olmalı. Belki Almanlar bizi kurtaracak, yoldaş Stalin. Annesi, uyumakta olan annesine göz atarak sert bir şekilde "Şşşt!" diyor. Bazı şeyler asla yüksek sesle söylenemez. Olga şimdiye kadar bunu öğrenmiş olmalı. Annesi, yarın işe gideceğiz diyor. Ve ertesi günde, ondan sonraki günde aynı şeyi yapacağız. Şimdi uyumalıyız. İşte Olga, dön, sana sarılacağım. Onlar uyumak için yerleşirlerken, Vera eski yatağının gıcırtısını duyuyor. Kocasının yanına uzanıyor, kollarında kendini güvende hissetmeye çalışıyor. Yüzünü apacık görebilmek için çok az ışık var. O sadece gri ve siyah parçalar halinde. Ama soluk alışı düzenli ve sakin. Soluğunun sesi, Vera'nın kalbinin atışıyla ahenk içinde olması onu sakinleştiriyor. Vera, şimdi taktığı yüzük kadar aşina olduğu Sasha'nın yanağına, yeni çıkmaya başlayan yumuşak sakalına dokunuyor. Vera onu öpmek için öne doğru eğiliyor ve bir an için Sasha'nın dudaklarını kendi dudakları üzerindeyken başka hiçbir şey yok. Ama sonra Sasha geri çekilerek, "Güçlü olman gerekecek Verushka," diyor. Veronica onu kollarında tutarak, "Güçlü olacağız," diyor. İki gece sonra silah sesleriyle uyanıyorlar. Vera yataktan fırlıyor, kalbi güm güm atıyor. Çocuklarına ulaşmaya çalışırken annesinin yatağının üzerine düşüyor. Silah sesleri kalın olmayan pencereleri takırdatıyor ve Vera koridordaki ayak seslerini, insanların bağırışlarını duyabiliyor. Sasha şaşırtıcı bir şekilde sakin konuşarak, "Acele et!" diyor. Vera'nın annesi taşıyabileceği kadar yiyecek alırken Sasha herkesi bir araya topluyor. Dışarı caddeye çıkıp solgun mavi gökyüzünün altında komşularından oluşan bir kalabalığın içine girinceye kadar ne olduğunu anlamıyorlar. Bunlar yakında gelecek olan şeye karşı tatbikat yapan Rus uçak savar topları. Caddede hiç barınak yok. Kendi oturdukları binadaki insanları organize eden Vera'nın annesi, yarın zemin kattaki depoya gidecekler ve orayı bir barınak haline getirecekler. Nihayet silah sesleri ve patlamalar arasındaki tuhaf sessizliğin ortasında Sasha Vera'ya bakıyor. Leo onun kollarında uyuyor. Bu çocuk ne olursa olsun uyuyabiliyor. Ve Anya onun yanında. Endişeli bir şekilde baş parmağını emiyor ve battaniyesinin ucunu okşuyor. Bu, savaşın başlangıcından çok önce vazgeçtiği bir bebeklik alışkanlığı ve şimdi geri gelmiş. Sasha Vera'ya, "Biliyorsun, gitmem gerek," diyor. Vera başını sallıyor. Birdenbire ateşlenen silahların hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyor. Kocasının yüzündeki belirsiz bakış daha korkutucu. "Ben bir üniversite öğrencisi ve şairim," diyor. "Ve sen de yönetimin düşmanı bir suçlunun kızısın. Şiirlerinden hiçbirini yayınlamadın." "Ben şüpheliyim Vera, bunu biliyorsun. Sen de öylesin." "Gidemezsin, gitmene izin vermeyeceğim." Sasha'nın söylediği "çok geç Vera" oluyor. "Halkın gönüllüleri ordusuna katıldım." Annesi o zaman Vera'nın yanında sıkıca kolunu tutuyor. Sakince, duygularını belli etmeden, "Elbette gidiyorsun Sasha," diyor ve Vera annesinin ses tonundaki uyarıyı duyuyor. Verilen izlenim her zaman önemli. Şimdi çevrelerinde silahlar patlarken bile siyah bir araba caddeyi kolaçan ediyor. Sasha, "Yapılacak en doğru şey bu," diyor. "Biz Sovyet ordusuyuz. dünyadaki en iyi ordu. Çok geçmeden Almanlara hadlerini bildireceğiz ve ben eve döneceğim. Vera elini tutarak her kelimeyi, komşuları ve hatta yabancıları bile dinleyerek küçük Anya'yı yanında hissediyor. Ne hissetmesi ve söylemesi gerektiğini biliyor ama bunun için gücü olup olmadığını bilmiyor. Bir keresinde babası da ona neredeyse aynı şeyleri söylemişti. Endişelenme Veronika Petrovna, senin için her zaman burada olacağım. Veronika, geri döneceğine söz ver, diyor. Sasha kolayca, söz veriyorum, diyor. Ama Vera, bazı sözlerin verilmesini istemenin ve alınmasının anlamsız ve yararsız olduğunu biliyor. Vera annesine döndüğünde bu gerçek aralarında paylaşılıyor ve Vera kendi çocukluğunu anlıyor. Çocukları için güçlü olması gerekecek. Bu vazgeçmene izin vermeyeceğim bir söz, Alexander Ivanovich. Vera sabahleyin erken kalkıyor, sessiz karanlıkta düğün gününün çekilmiş olan tek bir fotoğraflarını buluyor. Neşeli ve gülümseyen yüzlerine bakıyor. Fotoğrafı çerçeveden çıkarıp önce ikiye, sonra tekrar ikiye katlarken gözyaşları fotoğrafı bulanıklaştırıyor. Onu Sasha'nın ceketinin cebine sokuyor. Arkasında ayak sesleri duyuyor. Sasha'nın ellerini omuzlarında hissediyor. Sasha yumuşak bir şekilde yanağını öperek "Seni seviyorum Veruşka," diyor. Vera Sasha arkasında olduğu için memnun. "Ben de seni seviyorum Sasha," dediğinde onun gözlerinin içine bakacak gücü olmadığından emin değil. "Bana geri dön." Kaşla göz arasında Sasha gidiyor. 19. Vera ve Olga işlerinde şanslılar. Olga, Ermitaj Müzesi'nde ve Vera Leningrad Halk Kütüphanesi'nde çalışıyor. Şimdi ikisi de Sovyetlerin tarihinin asla yok olmaması için sanat ve edebiyat şaheserlerini kasalara koyarak günlerini karanlık, sessiz odalarda geçiriyor. O gün için işleri bittiğinde Vera kendi başına eve dönüyor. Bazen yaz bahçesini görebilmek ve Sasha ile karşılaştığı günü hatırlayabilmek için yolunu değiştirip oraya gidiyor. Ama o günü hatırlamak gittikçe zorlaşıyor. Leningrad'ın çehresi daha şimdiden değişmeye başlıyor. Bronz atlı heykeli kum torbaları ve uzun tahtalarla kaplı. Smolny'nin üzerinde kamuflaj ağları asılı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın altın renkli kulelerinin üzerine gri boya dökülmüş. Vera'nın baktığı her yerde İnsanlar hava akını barınakları inşa etmekle, yiyecek için kuyrukta beklemekle, hendek kazmakla meşgul. Semalar hala mavi ve bulutsuz. Üzerlerine henüz bomba atılmadı. Ama gelmek üzereler ve onlar bunu biliyor. Hoparlörler her gün Alman birliklerinin ilerleme raporlarını haykırıyor. Almanların Leningrad'a çamur ve iskeletler üzerine inşa edilmiş olan sihirli şehirlerine ulaşacaklarına hiç kimse inanmıyor. Ama bombalar buraya düşecek, bundan hiç kuşkuları yok. Eve dönerken Vera bankaya uğrayıp bir ay için izin verilen 200 rubleyi çekiyor. Ve parayı aldığında 3 somun ekmek ve bir teneke peynir almak için kuyrukta bekliyor. Vera bugün şanslı, uzun bekleyişinin sonunda yiyecek alabilecek. Bazen sıranın önüne geldiğinde tek gördüğü şey dükkanın kapanmış oldu. Vera akşam 8'de nihayet eve döndüğünde Anya ve Leo'yu oturma odasında yataktan yatağa atlayarak ve birbirlerine ateş ediyorlarmış gibi ses çıkararak savaş oyunu oynuyorken buluyor. Leo Vera'yı gördüğünde "Anne!" diye çığlık atıyor. Yüzüne dişlerini gösteren kocaman bir gülümseme yayılıyor ve Leo Vera'ya doğru koşup kendisini kollarına atıyor. Anya Leo'nun hemen arkasında ama Vera'ya o kadar sıkı sarılmıyor. Bu savaş Anya'yı üzmüş ve herkesin bunu bilmesini istiyor. Günlerini bir kreşte geçirmeyi, saat 6'ya kadar eve gelmemeyi ve sonra pis kokan yan komşu bayan Nevski ile birlikte olmayı sevmiyor. Vera yine de Anya'yı kollarına alırken, "Benim yavrularım nasıllar?" diye soruyor. "İkiniz bugün okulda ne yaptınız?" Anya odaklanmış bir halde yüzünü buruşturuyor annesine. "Ben bebekler okuluna gitmek için çok büyüğüm," diyor. Vera kızının başını okşayıp mutfağa gidiyor. Olga evden içeri girdiğinde Vera ocağın başında kaynaması için su koyuyor. Olga soluk sola, "Duydun mu?" diyor. Vera arkasına dönüyor. "Ne oldu?" Olga tedirgin bir şekilde çubuklarla oynamakta olan Anya ve Leo'ya bakıyor. Sesini alçaltarak. "Leningrad'ın çocukları," diyor. "Tahliye ediliyorlar." 32. ayrımın sonu. Sayfa no 346. Devamı 33. ayrımda.